Ayrım 9.
Sayfa 93. Örneğin eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetiminde yapılır. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Özel, ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne surette olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak bu yetki devletin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliğini vermez. 59. Eğitim yönetimi nedir? Gereksinimlerin artması toplumları karmaşık yapılara sürüklemiştir. Baş döndürücü teknolojik gelişmeler, toplumsal gelişmeler, yeni ekonomik beklentiler sonucu örgütlere değişik görevler yüklenmiştir. Yöneticilerin yalnız başına şansla, rastlantılarla aldıkları kararların doğru sonuç verme olasılığı azalmaktadır. Sınama yanılma yoluyla sorunlar çözülememektedir. Günümüzde yönetim bir uzmanlık alanı olmuştur. Diğer meslek elemanları gibi yöneticiler de eğitilerek yetişmektedir. İnsan grupları bir araya gelince yönetim söz konusudur. Amaçlanan, işlerin başarılması için insanı örgütleyen, emir veren, koordine eden, denetleyen insanlara yönetenler denir. Her toplumda insanlar yönetenler ve yönetilenler olarak ikiye ayrılabilir. Yönetim kadroları örgütün büyüklüğüne göre tepeden aşağılara doğrudur. Örgütün büyüklüğüne göre üst, ara, alt yöneticiler kendilerine ayrılan yetki ve sorumluluk alanlarında görev yaparlar. Örneğin bir fabrikada genel müdür, teknik müdür, idari müdür, üst yönetici, pazarlama müdürü, ayniyat devazı müdürü, ara yönetici, yemekhane şefi, bahçe şefi, alt yöneticidir. Üniversitede rektör, dekanlar üst yönetici, daire başkanları ara yönetici, yemekhane, kantin, garaj sorumlusu alt yöneticidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası devlet ve hükümet anlayışlarında önemli değişmeler olmuş, devlet eğitim alanında daha fazla sorumluluk yüklenmiştir. Bu nedenle örgüt ve yönetim sorunları önem kazanmıştır. Eğitim yönetimi de ayrı bir uzmanlık alanı olarak doğmuştur. Eğitim yönetimi, eğitim sisteminde amaçların gerçekleştirilmesi için bir arada bulunan eğitim çalışanları ve kaynakları örgütleyerek eyleme geçirmektir. Başka bir deyişle eğitim yönetimi, eğitim alanına ilişkin politika, karar ve amaçların gerçekleşmesiyle ilgilenir. Eğitim yönetimi ile diğer yönetimler arasında pek çok benzerlik vardır. Ama eğitim yönetiminin kendisine özgü nitelikleri de vardır. Eğitim insanlarla ilgili bir hizmettir. İnsanları belirlenen amaçlara hazırlar, değiştirici ve geliştirici bir anlayış geçerlidir. Eğitim değişmeye ve gelişmeye açık olduğu için eleştiricidir. Mevcut durumu sürekli yeniliklerle destekleyerek tartışmalara neden olur. Eleştirici bir düşünce ve davranış, çeşitli eğitim felsefelerinin okuldan beklediği bir görevdir. Eğitim örgütlerinde verim geç alınır. İlkokula başlayan öğrenci en az 11 yıl sonra meslek sahibi olur. Davranış değişimi uzun yıllarda olur. Okullar genellikle ana baba baskı örgütlerince sürekli denetim altında tutulur. Tüm baskılara karşı yönetim görevini en iyi biçimde yapmak zorundadır. Eğitim yöneticisi, öğrenci, öğretmen, personel, veli, yerel yöneticiler, merkez örgütü gibi farklı eğitim düzeyinde bulunan öğelerle ilişki kurarak demokratik yönetimi sürdürmelidir. Eğitim yöneticisi, öğrenci işleri, personel işleri ve okulun işletmesiyle ilgili sorunlarla uğraşır. Aynı zamanda grupların uzlaştırıcı ve morallerini yükseltmek durumundadır. Eğitim yöneticisi iyi bir iletişim sistemi kurmalı, tutarlı karar vermeyi engelleyen ön yargıları, siyasal ve ideolojik görüşleri işbirliği anlayışıyla çözümlemelidir. Eğitim yöneticileri çalışmalarında insan ve madde kaynaklarını eş güdümlemek, karar vermek, grup çabalarını yönlendirmek için genel yönetimin kuram, ilke, teknik ve yönetimlerinden yararlanırlar. Bu da eğitim yöneticisinin bazı yeteneklere, niteliklere, yönetim, kuram ve süreçleri konusunda temel bilgilere sahip olmasına dayanır. Eğitim yöneticisinin yeterlilikleri sorumlulukları ile belirlenir. Eğitim yöneticisinin sorumlulukları farklı beklentileri, uzlaştırma. Kişi ve grupların yönetimde beklentileri farklıdır. Öğrenciler, veliler, merkez örgütü, yerel yönetim eğitim yönetiminden farklı davranışlar bekler. Yönetici, yöneticilik anlayışı ile beklentileri uzlaştırmalıdır. Değiştirme ve yenileme sorumluluğu. Örgüt içinde ve dışında her zaman değişmeden yana ve değişmeye karşı öğeler olacaktır. Yönetici yeniliklerden ve bilimsel gelişmelerden yana olmalıdır. Eğitim gereksinimlerini bilmek. Öğretmen, öğrenci, personelin eğitim gereksinimi farklıdır. Farklı gereksinimlere uygun önlemler alınmalıdır. Yöneticinin demokratik yönetimini geliştirmek, çevreyi geliştirmek, kurum ve kişiler arasında sağlıklı ilişkiler geliştirmek gibi sorumlulukları vardır. Okul yönetimi nedir? Okul yönetimi eğitim yönetiminin belirli bir alanda uygulanmasıdır. Bu alanın sınırlarını eğitim sisteminin amaçları saptar. Okul yönetimi eğitim yönetiminin genel ilkelerinden yararlanır. Onaya konan genel kavram ve süreçler çevre ve okul düzeyinde uygulanır. Okul yöneticiliği eğitim yöneticiliği içinde yer alır. Belirli düzeydeki okulun ilkokul, ticaret lisesi, endüstri meslek lisesi, amaca en uygun ve etkili olarak çalıştırılmasıyla ilgili ilke ve teknikleri içerir. Okul yöneticisinden okuldaki tüm alanları bilmesi beklenmemelidir. Yetkilerini kullanabilmesi, görevlerini yerine getirebilmesi için alana yabancı olmaması gerekir. Okul yöneticisi bilmesi gereken yönetim bilgi ve tekniklerinde yetişmelidir. Okul halka en açık ve halk ile en çok ilişkisi olan bir sosyal örgüttür. Eğitim sisteminin başarısı okulun verimli olmasına bağlıdır. Bu nedenle okul yönetimi ve yöneticisinin sistemin başarısı üzerindeki etkisi büyüktür. Halkla ilişkilerin yöneticilik anlayışıyla yapılması gerekir. Halkla iyi ilişki kurulursa okul çevre etkileşimi o denli başarılı olur. 1960'lardan sonra yönetimde yeni bir anlayış tartışılmaktadır. Bu anlayış katılımcılıktır. Yönetim, yöneticilerle ne derece paylaşılma, başarı ve verim yükselecektir. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yönetimle ilgili bilgileri öğrenmeleri, öğretmen-öğrenci çevre-okul ilişkilerinde yardımcı olacaktır. Okul yöneticisi, öğrenci-veli çevre öğelerinin farklı beklentilerini demokratik olarak yanıtlama durumundadır. Yönetici, öğrenci işleri, personel işleri, işletme sorunları ile ilgilenirken, kişi ve grup çatışmalarını uzlaştırmak zorundadır. Personelin moralinin yüksek tutulması gerekmektedir. Bu nedenle yönetici insan ilişkileri ve halk ilişkileri bilmelidir. Yönetici her şeyden önce yönetim kuram ve süreçleri konusunda temel bilgilere sahip olmalıdır. Okulun örgüt özellikleri. Okulun üzerinde çalıştığı ham madde toplumdan gelen ve topluma giden insandır. Okulun hem birey boyutu kurum boyutundan daha duyarlıdır. Bu nedenle okul ortamında davranış birimleri ve insan ilişkilerinin yeri büyük önem taşır. Okulda çeşitli değerler bulunur ve çatışır. Okulun görevi içinde ve dışında çatışan sosyal, politik ve ekonomik değerleri uzlaştırmaktır. Okul yöneticisi çatışan değerlerin uzlaştırılmasında kamu yararı kavramına sadık kalmasıdır. Okulun ürününü değerlendirmek güçtür. Okulun amaçları karmaşıktır. Öğretmenin okulun amaçlarının gerçekleşmesine ne derece katkıda bulunduğunu ölçmek zordur. Öğrenme ve öğretmenin ürünü, insan davranışındaki değişikliklerini beklemek, gözlemek ve değerlendirmek hem sabır hem beceri ister. Okulun üretim hataları hemen fark edilmez. Okul özel bir çevredir. Bu çevrenin görevi çocuğa ve gence gerçek çevreyi kolaylaştırarak, temizleyerek, dengeleştirerek öğretmektir. Okul çevreden, çevre okuldan tümden ayrı kalmamalıdır. Okul çevredeki resmi ve resmi olmayan örgütlerin yön verdiği ve etkilediği bir örgüttür. Okul çevrenin sorunlarını çözmede yardımcı olur. Okul kültürü aktaran bir örgüttür. Aynı zamanda kültürü geliştiren bir örgüttür. Okul bürokratik bir kurumdur. Bu özellik baskı gruplarına karşı okulu korur. Okulda en az bürokrasi uygulanmalıdır. Okul yöneticisinin görev ve sorumlulukları şunlardır. Okulun gereksinimlerini karşılamak, öğrenci sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, öğretmenin çalışmasını ve mesleki gelişmesini sağlamak, eğitim programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, örgüt, çevre arasında sağlıklı ilişki ve etkileşimi sağlamak, kurallara hem yürütücü hem danışman olarak hizmet vermek, sağlıklı karar vermek. 61. Yöneticiliğin hukuksal yönleri nelerdir? Eğitim yönetimi, yönetim gücünü yasalara ve yasal belgelere dayandırır. Yasaların dışında anayasa, daha sonra anayasaya dayalı eğitim yasaları, yasalara bağlı olarak hazırlanan tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergeler gelir. Yöneticiler yasal belgelere göre eğitimi yöneltirler. Anayasaya göre eğitim, Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılmaz. Anayasa, eğitimin bilimsel olmasını, çağın gereklerine uygun olması gerektiğini belirtmektedir. Anayasaya göre eğitim yenileşmeyi esas alır. Eğitimsel araştırmaların bulgulardan yararlanılmasını ister. Sürekli değişme ve gelişmeyi zorunlu kılar. Kanun, halkın temsilcileri olan milletvekillerinin görüşme ve tartışmalar sonucu çıkardığı yazılı metinlerdir. Cumhuriyetin ilanından beri eğitimle ilgili pek çok kanun çıkmıştır. İvedi durumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu'na kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir. Kararnameler anayasanın gösterdiği süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmek ve yasalaşmak zorundadır. Tüzük, yasalara bağlı olan bir kurumun ya da bir örgütün uygulayacağı hükümleri gösteren metindir. Genelde tüzükler yasanın uygulanışını açıklar. Tüzükleri bakanlık ya da bakanlar kurulu hazırlar. Tüzüklerin yasalara uygunluğu Danıştay'ca incelenir, Cumhurbaşkanı'nca imzalanır, resmi gazetede yayınlanır. Yönetmelik, yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılan yazılı metinlerdir. Yönetmelik, ilgili bakan ya da bakanların onayı ile yürürlüğe girer, Danıştay'ın incelemesinden geçmez. Yönetmeliklerin bir kesimi eğitim alanının tümünü ilgilendirir. Örneğin, atama yönetmeliği tüm öğretmenleri, orta öğretim müfettişlerine ilişkin yönetmenlik yalnızca onları ilgilendirir. Kararname, kurallarca çıkarılan yazılı metinlerdir. Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Müdürler Kurulu gibi kurulların çıkarttığı yazılı metinlerdir. Örneğin, bir ticaret lisesi müdürünün atanmasını sağlayan kararnameyi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi hazırlar, Milli Eğitim Bakanı onaylar. Bu onayı gösteren metine kararname denir. Üst düzey memurların genel müdür müsteşar, kararnameleri ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir ve resmi gazetede yayınlanır. Yönerge, bir işin ayrıntılarıyla nasıl yapılacağını gösteren metindir. Eğitimde en çok yönergelerden yararlanılır. Örneğin ilk yardımın nasıl yapılacağı, yangının nasıl söndürüleceği yönergeleri gibi. Eğitime ilişkin yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler bakanlıkça tebliğler dergisine yayınlanır. Yöneticilerin alanlarına ilişkin yasal belgeleri bilmek gerekir. Okul yönetiminde rol oynayan öğeler nelerdir? Okul yönetiminde rol oynayan öğeler, iç öğeler, dış öğeler olmak üzere ikiye ayrılır. İç öğeler, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, memurlar, yardımcı personel, dış öğeler, veliler, dernekler, sendikalar, iş piyasası ve merkez örgütüdür. Okulun amaçlarını gerçekleştiren, yapısını yaşatan, öğretmen, öğrenci, memur ve yardımcı personelin lideri okul müdürüdür. Müdür atandığı yetkiyle güçlüdür. Öğretmen ve öğrencilerle de benimsenirse verimli olur. Müdürün bir örgüt uzmanı kadar sosyal uzman olması da gerekmektedir. Eğitim sistemimiz gereği iyi bir bürokrat olmalıdır. Müdürün en önemli görevi eğitim liderliğidir. Müdürün sorumluluklarından biri personelciliktir. Personelin seçilmesi, yetiştirilmesi ve çalışmalarının gözetilmesi, müdürün personel yönetiminde bilgili olmasıyla gerçekleşir. Her yönetici gibi okul müdürü de yardımcılarının seçme hakkına sahip olmalıdır. Çağımızda yönetim bir ekip işidir. Eğitim sisteminin dolayısıyla okulun en önemli öğelerinden biri öğretmendir. Öğretmenin davranışı okul içinde ve dışındaki öğeler ile olan ilişkilerine yön verir. Öğretmenin rolü, çevre ve okuldaki rolleri olmak üzere iki grupta toplanabilir. Öğretmen çevresini aydınlatacaktır, davranışları örnek alınacaktır. Okulda ise en önemli rolü bilgi yayıcılıktır. Ayrıca disiplin, sırdaşlık rolleri vardır. Öğretmenin bu rolleri zaman zaman birbiriyle çatışır. Sağlam bir değer sistemi olan öğretmen, çatışan roller arasında denge kurabilir. Bu değer sistemi öğretmenin kişisel olduğu kadar mesleki yetişmesinin ürünüdür. Öğretmen özellikle karar sürecine katılarak yöneticiyle işbirliği yapacaktır. Okulda çalışan memur, hizmetli ve işçilerin dolaylı eğitim görevi vardır. Okulun işleme ve bakımında bu personel özellikle önem taşır. Örneğin okulun ve müdür odasının kapısında bulunan yardımcı personelin davranış ve konuşması okul halk ilişkileri bakımından önemlidir. Eğitimci olmayan personelin seçimi kadar yetiştirilmesi de önem taşır. Böyle personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesinde okul müdürünün girişimi gereklidir. Okulun en önemli diğer bir üyesi öğrencileridir. Okulun görevleri bilgi aktarmanın ötesinde öğrenciyi hızla sanayileşen ve kentleşen bir çevre ve topluma hazırlamaktır. Öğrencileri yetenek, ilgi ve gereksinimlerine göre hazırlamak da çağdaş eğitimin gereğidir. Öğrenci yalnız okulda bilgi ve beceri değil, davranışlar, değerler, görüşler öğrenir. Değerler ve görüşler öğrencinin kişiliği üzerinde etki yapar. Öğrenci bazı davranışları evde kazanır. Kötü davranışların okul tarafından giderilmesi çok zordur. Okul daha iyi davranış kalıpları vermek zorundadır. Ana, baba hem yöneticiyle hem öğretmenle olan ilişkileri nedeniyle önemlidir. Okul yöneticisi başarılı olmak istiyorsa ana, baba, öğretmen ilişkilerini iyi izlemelidir. Ana, baba da karar sürecine dolaylı olarak katılmaktadır. Ana, baba, okul yöneticisinden iyi ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini bekler. Öğrencilerle ilgilenmek, ana babayı tanımak ve onlara yardımcı olmak diğer beklentilerdir. Okul toplumdan etkilenmektedir. Sanayileşmekte olan toplumlarda baskı grupları oluşmaktadır. Okul yöneticisi baskı gruplarını iyi tanımak ve gözlemek zorundadır. Dernek, sendika gibi meslek kuruluşları eğitim sorunlarının çözümüne ışık tutacak çalışmalar yaparlarsa yöneticinin verimi artar. Eğitim sürecinin ürününü iyi değerlendiren ölçü iş piyasasıdır. Bu nedenle iş piyasasının isteklerini iyi incelemek ve eğitim sisteminin amaçlarını ona göre yenilemektir. Bölüm 7. Felsefe ve Eğitim. 63. Felsefe nedir? Felsefe, dünyanın ve hayatın insana sunduğu somut olgu ve problemler üzerine düşünme, bu problemleri tartışma ve araştırma ve yine bu problemleri anlama ve temellendirme çabasıdır. Birbirinden apayrı ve dağınık olarak algılanan olgular arasındaki bağı göstermek, bu olguları bir bütün olarak kavramaya yönelmek felsefenin bir işidir. Bu anlamda felsefe bir bilme türü olduğu kadar belli bir yaşama biçimidir de. Felsefe sadece deneysel bilginin bazı alanlarında değil, dünyayla, hayatla ilgili bütün alanlarda derin düşünsel bir çalışmanın bütününü göz önünde tutan bir bilme ve kavramanın, bilimsel tavır ve görüşün süreklilik gösterdiği yerde gelişebilir. Felsefe kendi içinde birçok dallara ayrılır. Felsefenin bu dalları içerik bakımından birbirinden farklı, her biri kendine özgü problemleri olan dallardır. Bunların başında felsefenin en eski araştırma alanını oluşturan mantık, metafizik ve etik gelir. Bundan başka astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinin yanında, doğa felsefesi, tarih, sosyoloji ve hukuk biliminin yanında, tarih, devlet ve hukuk felsefesi, dil, edebiyat ve sanatla ilgili bilimlerden ayrı olarak da dil felsefesi ile sanat felsefesi, ayrıca da insan sağlığını konu edinen tıbbın, insanın ruhsal yaşamını araştıran psikoloji, kavimleri ve yaşama biçimlerini inceleyen sosyal antropolojinin yanında, ilk kez yüzyılımızda ortaya çıkan ve bütün insan problemlerini araştırma konusu yapan felsefi antropoloji, felsefenin belli başlı dallarını oluştururlar. Böylelikle, bilimlerin yöneldikleri alan felsefenin de problem alanıdır. Bu problemleri ele alış ve işleyiş tarzı bakımından felsefe bilimlerden ayrılır ve bu problemler üzerinde en genel, en kuşatıcı bir bilgiye ulaşma amacını güder. Felsefe, bütün insan bilgisinde ortaya çıkan ve bir ölçüde herkesin bildiği olguları özel bir problem durumuna getirir ve bunları kendine özgü kavram ve deyimlerle açıklamaya çalışır. Söz gelimi, mekan ve zaman, madde ve ruh, canlı ve cansız varlık gibi deyimler, felsefede günlük hayattaki anlamlarından farklı bir anlam içeriği kazanırlar. Aynı şekilde öz, idea, varlık, oluş, var olan ve yine bunun gibi töz, zorunluluk, rastlantı ve ereklilik gibi deyimlerde felsefenin geleneğinde önemli yeri olan deyimlerdir. Bu türden felsefi terimlerin kullanılması ve ilerletilmesi, bilginin, soru sormanın, düşünmenin bütün bir tarihini içerir. Felsefe ancak bu kavram ve terimleri tanımlamak ve saptamak ön koşuluyla problemlerde derinleşerek yapılabilir. Sözcük anlamıyla felsefe, bilgeliğe varmak için sevgiye dayanan bir çabadır. Dolayısıyla felsefe, sadece olayları toplama, açıklamalar yapma ve teoriler kurma işi değildir. Aynı zamanda insanın varoluş bilincinin derinleşmesini, yaşadıklarının, algıladıklarının değer kazanmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir çabadır. Felsefe, insan yaşamındaki kurumsallaşmış bütün etkinlikleri anlam ve içerik açısından inceler. Bu da her türlü bilgi ve sonuçlardan haberdar olmayı gerektirir. Felsefe, çeşitli bilgi alanlarında parça parça bilinenlerin derin ve bilinçli bir değerlendirilmesi ve yorumlandırılmasını içerir. Bu değerlendirme ve yorumlama işlemi, bir yandan düşünce ve görüşleri, bir dünya ve hayat modeliyle ilişkileri ve önemleri açısından bir araya getirip, sistematik bir tarzda düzenlerken, bir yandan da düşüncelerin içeriklerini belirlemek üzere onların dikkatli bir analizini de gerçekleştirir. Felsefe, bilimsel araştırmaları da içine alan her türlü kurumsal etkinliğin temel yöntemlerini, kurallarını, ölçütlerini açığa kavuşturma ve eleştirme görevini de yapar. Ancak o, belli bir zamanda egemen olan bilimsel sav ve sonuçlardan eleştirildiği zaman bile yöntemleri bakımından daha çok bilimle işbirliği yapar. Felsefi ve bilimsel düşünce aslında birlikte doğmuşlardır ve tarih boyunca felsefi düşünce, bilimsel araştırmanın kavramları, yöntemleri ve ölçütleriyle yakın ilişkiden sürekli güç bulmuştur. Tarihsel işlev açısından ele alındığında felsefe, evrene ve insana ilişkin olguları incelemek üzere sıfırdan hareket etmez. Tersine, yeni düşüncelerin kendisine meydan okuduğu, var olan belli bir yorum ve işlerlikteki değerler sisteminin bütününden hareketle bu yorumu ve sistemi yeniden yapılandırır. Felsefi düşünce, işleyeceği malzeme anlamında bir amaçlar, değerler ve ölçütler bütünlüğüne sahip düzenli bir kültürü gerektirir. İşte bu bağlamda felsefenin sorunları insanları felsefe denen araştırıcı düşünceye, analiz ve eleştiriye, düşünsel yeniden yorumlama ve düzenlemeye, yeni düşünce ve görüşleri iten temel çalışmaların ifadeleri olarak da anlaşılabilir. Felsefe, hayata tüm anlamını vermek zorunda değildir. Çünkü bu düzen ve anlam daha önceden bir kültürün canlı hayatında ve işleyen kurumlarında bulunmuyorsa felsefe asla onları yaratmaz ve ondan böyle bir çaba beklemekte yararsızdır. Burada çağdaşımız Friedrich Nietzsche'nin bir sözünü hatırlamak yerinde olur. Şöyle diyor Nietzsche: "Felsefe özgürlük tanrısının eliyle sokaklarda ve pazar yerlerinde ilan edilse bile genel irfan denen derde tutulmuş olan, fakat kültür ve hayatında anlatı birliği olmayan bir çağ, felsefe ile ne yapacağını bilmeyecektir. İnsanı yani gerçeği bütünsel olarak kavrayan ve bunu sistemleştirmeye çatışan bir düşünsel girişimdir. Felsefe bir dünya görüşüdür. Felsefe, doğa, insan, toplum unsurlarından olan bütünsel sisteme çeşitli bakış açılarının bir sonucudur. Felsefe öğretilerinin de belirli ölçüde sistem olma niteliği vardır. Evrendeki her şeyi genel ve sistematik olarak düşünerek sağlamlaştırma çabasıdır. Evrendeki her türlü olay ve davranışla ilgili görüş geliştirmek de felsefeyle olanaklıdır. Felsefi tutum düşünmeye dayalı bir anlayışı geliştirir. Bu anlayış sonucunda sorunlar, nedenler ve nedenleri oluşturan etkenler tüm yönleriyle incelenir. Felsefi düşünce, ön yargıların, tutkuların, alışkanlıkların dışında olaylara geniş bir perspektifle bakma, çözümleme uğraşısıdır. Eğitim çalışmalarının yönlendirilmesi için durumu geniş perspektifte irdelemek ve eleştirmek zorunluluğu vardır. 64. Felsefenin alanları nelerdir? Felsefenin uğraştığı alanlarda görüş birliği yoktur. Genel olarak felsefenin uğraş alanları epistemoloji, bilgi sorunu, aksiyoloji, değer sorunu ve ontoloji, varlık bilgisidir. Epistemoloji, bilgi sorunu. Bilginin kaynaklarının nereden geldiğini, nasıl bildiğimizi inceler. Bilginin niteliği nedir? Geçerliliği ve güvenilirliği nedir? doğruyu yanlıştan ayırma ve bilgilerin gerçeğe uygunluk derecesi nedir? Bilgi doğruyu amaçlar ve bir süreçtir. Bilme, özne yani subje ile nesne yani obje arasında bir bağ kurmalıdır. Bilen insan ve bilinen ekonomik, politik, psikolojik her türlü olgu arasında ilişki vardır. Nesneler, doğal olgular olabileceği gibi bizzat bireylerce oluşturulan olgu, düşünce, inanç olabilir. Örneğin hava durumları, evrendeki doğal olaylar, bireylerce oluşturulan icat, aile kurumu, siyasal kurumlar, sanatsal yapılar. Eğitim sürecinin kökeninde bilgi vardır, öğrenme süreci vardır. Bilginin davranışa dönüşmesi söz konusudur.